Ayrım 15, Yılmaz Güney'de yasaklı yıllarımız, sayfa 265. Yöneticisi olduğum dönemde Güney filme yardımcı olan insanlar arasında Kerim abinin benim için ayrı bir yeri vardı. Yılmaz'ın değil ama benim polisin eline düşmekten kurtulup yurt dışına çıkabilmemde Kerim abinin unutamayacağım inanılmaz yöntemlerle yaptığı yardımları büyük olmuştur. Yılmaz'ın bu mektubunun 5. notu 1 Nisan'a rastlayan doğum gününe ilişkin. Gerçekten Yılmaz'ın doğum günü 1 Nisan mıdır bilmiyorum. Kağıdında böyle yazılı. Kendisi de böyle söylüyordu. Yalnız şurası açık ki Yılmaz'ın doğum gününe yaşantısındaki kimi olaylarda simgesel bir anlam yükleme tutkusu vardı. Kendisiyle yapılan konuşmalarda doğum yılını 5 yıl küçük söylediği, bu anımsatıldığı yani kaydınız nüfusa 5 yıl geç yapılmış dendiğinde bile yanlış biliyorlar diye geçiştirdiği halde doğum gününün 1 Nisan olduğu konusunda tavrı kesindi. 1 Nisan'ın Yılmaz'ın doğum günü olduğu ve ona simgesel bir anlam yüklemek isteyişini de değişik bir konu nedeniyle emeğin kurtuluşu için mücadelede birlik anlamına gelen ve Ekim B diye adlandırdığı bir politik grubu kurma çalışmaları içinde olduğu günlerde öğrendim. Onun bu özelliğini açıklaması bakımından ilginçtir. Ekim B adıyla yayına başlanacaktı. Yılmaz söz konusu yayının kuruluş ve çıkış tarihinin kesin olarak 1 Nisan'a rastlamasını istiyordu. Ben onun bu ısrarını 1 Nisan'ın halk dilindeki anlamına yoruyordum. Bir gün burjuvaziye 1 Nisan şakası anlamında mı böyle düşünüyorsun gibisinden şaka yollu sorduğum bir soruyu Yılmaz son derece ciddileşerek yanıtlamış ve 1 Nisan'ın doğum günü olduğunu, yaptığımız her işin aynı zamanda tarihe karşı simgesel anlamlarını da bulmamız gerektiğini söylemişti. Tuhaftır fakat Yılmaz'ın böyle tutkuları vardı ve bunların açıklamasını son derece ciddi alarak yapıyordu. Bu özelliğine ilişkin sayısız anılarımdan birisi de şudur. Cezaevinden İstanbul'a geldiği bir gündü. Moda'da kaldığı evde Güney dergisinin o ayki Aralık 1978 sayısını değerlendiriyorduk. Toplantımızın bir yerinde Yılmaz'ın dikkati dergide yayınlanan okur mektuplarından birinin üstünde yoğunlaşmıştı. Mektubun aslına uygun olarak yayınlanıp yayınlanmadığını soruyordu. Çabamızı destekleyen iyi duygularla yazılmış sıradan bir okur mektubuydu ve Yılmaz'ın ısrarla bu mektup üzerinde durmasına bir anlam veremiyordum. İdeolojik bir takım hatalar görmüş olabileceğini, bu nedenle yayınlanmasını doğru bulmadığı için böyle davrandığını düşünmekteydim. İçtenlikli bulduğum için ince eleyip sık dokumadan yayınladım dediğimde ise belli bir sinirlilik içine girmişti. Karşı çıkma gerekçesini de açıklamıyor fakat mektubun orijinalini görmekte ısrar ediyor, gördükten sonra açıklayacağını söylüyordu. Gecenin o saatinde bir arkadaşı büroya yollayarak mektubun orijinalini getirtmiştik. Sonra şaşkınlık içinde kalarak anlamıştım ki Yılmaz'ı rahatsız eden başka bir noktaydı. Mektuptaki bir cümlenin N. Behram, Y. Güney diye başlıyor olmasına takılmıştı. Mektubun aslında da böyle olduğunu görünce, eğer arkadaşlarımız yazarlarken bir takım yanlışlıklar yapsalar bile, yayınlarken bizim bu yanlışları düzeltmemiz gerekir. Söz gelimi bu mektupta bu cümlenin ad sıralaması itibariyle N. Behram, Y. Güney olarak değil, Y. Güney, N. Behram biçiminde düzeltilerek yayınlanması gerekirdi gibi bir açıklama yapmıştı. İşin tuhafı toplantıdaki arkadaşların da onu desteklemesiydi. Benim için üzücü olan Yılmaz'ın adı ve şöhretine olan bu tutkusundan çok, bir mektubu yayınlarken kendisine karşı bu türden küçük tahrifatlar yapılabileceğini düşünüyor olmasıydı. Ki bu düşünceyi dergisinden film şirketine dek tüm işlerini hiçbir karşılık gözetmeden yönetmekte olan, yazılarını, mesajlarını yazması için boş kağıt imzalayıp verdiği, şöhretinden yararlanmaya ihtiyacı olmayan, tam tersine kendi olanakları ve yeteneğini fedakarca ona sunmuş olan bir kişiye karşı da taşıyabiliyordu. Bu duygumu söylediğimde ise, soruna seninle ilgisi açısından değil, diğer arkadaşlara eğitici olması açısından yaklaştım yanıtını vermiş, üzüntümü gereksiz alınganlık ve duygusallığıma yormuştu. Sanırım yayınlanması öncesinde derginin adının Güney olmasındaki ısrarı da taşıdığı benzeri bir duyguydu. Sırası gelmişken o dönemde ve sonrasındaki yayın çalışmalarına ilişkin gelişmeleri de kısaca belirteyim. Bir kısmı gizli, esas olarak 5 değişik dergi çalışması olmuştur. Kayseri cezaevinde olduğu dönemde ilk görüşmelerini benimle sürdürdüğü, benim var olan diğer kesimlerle birlikte ortak bir devrimci kültür dergisi yaratmanın hazırlıkları için bir süre beklenmesi önerim nedeniyle kısa dönemde anlayış birliği oluşturamadığımız ve Yılmaz'ın beklemeyerek Erden Kral'la birlikte çıkarmaya başladığı Güney dergisi ilk dergidir. Erden Kral'la Güney Dergisi'nin ilk dönemine ilişkin görüşmeleri ve kararlarının niteliğini, daha sonra 9. sayısında derginin kapanmasıyla sonuçlanan ayrılıklarının nedenini bilmiyorum. Ve konuya ilişkin olarak Yılmaz'ın bana yaptığı açıklamaları yetersiz buluyorum. Aralarındaki bu ilk ayrılık ve derginin yayınının durması sonucunda Yılmaz tekrar benimle ilişkiye girdi. 9. sayısında kapanan Güney Dergisi'ni 10. sayısından başlayarak yeni biçimiyle çıkarmaya başlamam Ekim 1978'e rastlıyor. Hemen her sayısı toplatılan dergi Şubat 1979'daki 14. sayısında dönemin sıkı yönetimince kapatılmıştı. Nisan 1979'da Ekim B çalışmaları içinde olundu. Bir de legal olarak Ekim Birlik Yayın Evi kurduk. Taksim Sıra Servilerdeki bir binanın bodrum katındaki Yılmaz'a ait odalardan biri bu yayın evinin adresiydi. Sakız Ağacı'ndaki Güney Film Yayıncılık'la kitap yayınlarına başlamamızla tekrar canlanmıştı. Yılmaz politik çalışmaları doğrultusunda 1980 Nisan-Eylül ayları arasında 5 kez Yurtsever Devrimci Demokratı basımı hazırladı. 1980 Eylül ve Ekim aylarında ise bunu Demokrasi Bayrağı adıyla sürdürdü. O dönemlerde yurt dışındaki çalışmaları götürdüğüm için bu dergilerden dolayısıyla haberdarım. Yılmaz'ın hazırladığı son dergi 1983-84 dönemine Paris'te Mayıs adıyla oluşturduğu grup çalışmalarına rastlıyor. Mayıs adıyla birkaç sayı yayımlandı. Yılmaz'la görüşmelerimizin kesintiye uğradığı bu dönemin ayrıntılarını da bilmiyorum. Yalnız yayınları ilgilendirmesi açısından belirtmem gereken bir durum da 1984 yılının ilk aylarında yaptığımız görüşmelerdir. Bunların ilki Ege Denizi'nden korsan yayın yapacak bir radyo istasyonuna, diğeri devrimci muhalefetin sesi olabilecek bir gazeteye ilişkindi. Daha sonra ilk tasarıdan vazgeçip gazete konusunda yoğunlaşmış, bana da yönetiminde çalışıp çalışmayacağımı sormuştu. Düşüncemi bir grup olarak değil de değişik demokratik güçlerin katılımıyla çıkacaksa varım diye belirtmiştim. Yılmaz böyle bir birliği sağlamanın o koşullarda mümkün olmadığını, sorunun başlamada da bir öncülüğü gerektirdiğini söylemişti. Bense umutluydum, kanıtla senin dediğini yapalım demişti. O hafta Almanya'ya geçip değişik kesimlerden arkadaşlarla görüşmüştüm. Yılmaz'ın hastalığının bir hayli ilerlediği bir dönemdi. Gazeteyi bir an önce çıkarma isteği içindeydi. Bir takım baskı aletleri falan da almıştı. Almanya'da görüştüğüm arkadaşlara bu noktaları da belirtmiş, böyle bir gazetenin ona moral taşıyacağını, bunun en azından insani bir görev olduğunu söylemiştim. Fakat bir sonuç çıkmamış, Yılmaz'ın bu gazete isteği gerçekleşememişti. Mektubunda Yılmaz doğum günü olan 1 Nisan'da İstanbul'da olabileceğini söylese de Isparta'daydı. 2 Nisan 1980 günü Antalya'da yaşayan değerli şair arkadaşım Metin Demirtaş, Isparta cezaevinde Yılmaz'ı ziyarete gitmişti. Yılmaz'ı kurtarma çalışmalarının hızlandığı aylardı. Kaçırmanın biçimi bulunan olanaklara göre şekillenecekti. Düşündüğüm yol Akdeniz'di fakat kararımızı vermiş değildik. Benim Haziran-Temmuz aylarında Fransa, Kıbrıs ve Yunanistan'da yapacağım görüşmeler sonunda açıklık kazanacaktı. Yılmaz'a o döneme kadar bu sahillerde gerekli araştırmayı yaptırmasını söylemiştim. Fakat Yılmaz bu konuda en yakınındaki politik arkadaşları da dahil kimseye güvenmiyordu. Yardımlarını istemek bir yana sezmelerini daha istemiyordu. Türkiye'den çıkış noktasını Türkiye dışında ulaşılacak ilk durak noktasına göre saptayacaktık. Belli yerlerin bölgesel özellikleriyle bilinmesi, araştırılıp en uygun noktaların bulunması gerekiyordu. Antalya özellikle kemer tanıdığım bir bölgeydi. Bir süre bu bölgede halk arasında yaşayıp susam işlerinde çalışmıştım. O dönemde bana bu bölgeyi tanıtan, halktan insanlarla tanıştıran kişi, Türkiye'nin en değerli şairlerinden saydığım, büyük sevgi ve güven duyduğum oldum olalı Antalyalı arkadaşım Metin Demirtaş'tı. Onunla Kemer'in korularında çakar almaz bir çifteyle avcılığa çıkmıştık. Koylarında sohbetlere durmuştuk. Yılmaz'a Antalya'daki adresini de bildirerek, bana ne kadar güveniyorsan Metin'e de o kadar güvenebilirsin demiştim. O dönemde İspanya'dan sevdalısı olduğu Lorca'nın doğduğu bölgeden Metin'e yolladığım bir mektup ele geçmişti. Kendisiyle yaptığım telefon konuşmasında sözünü ettiğim mektuplar için Metin, birisinin açılmış ve okunmuş olarak ulaştığını, diğerinin verilmediğini söylemiş, yazışmalarımız için daha emin bir başka adres vermişti. Gerçi ele geçirenlerin işine yarayacak mektuplar değildi. Hayatımızın genel burukluğundan söz eden, özlem ileten mektuplardı. Yılmaz'a ilişkin olarak ise sadece bir ziyaret duygusunu hissettiriyordu. Metin'in benim kendisi hakkında Yılmaz'a söylediklerimden haberi yoktu. Yılmaz gerekirse ve ancak yüz yüze bir görüşme ortamında ben açıklarım. Sen hiçbir şey hissettirme demişti. O döneminde Yılmaz İsparta cezaevinde çok gerekmedikçe görüşmeci kabul etmiyordu. Çoğu zaman İstanbul'dan oradan buradan kalkıp görüşmeye gelen yakın arkadaşları ve gazeteciler görüşemeden dönüyordu. 2 Nisan 1981'de Metin Demirtaş Yılmaz'ın ziyaretine gitmişti. Her yanıyla güzel ve anlamlı bir buluşmaydı. Fakat Yılmaz kaçma düşüncesine ilişkin olarak hiçbir şey açmamayı yeğledi. O günlerde Yılmaz'la yaptığım bir telefon konuşmasının duygusu hala içimde sızlar. Yılmaz Metin'le görüşmenin kendisi için de mutluluk verici olduğu sözleri yanı sıra eğer işlerimizle ilgili konularsa birbirimizi duygularımıza kapılmadan soğukkanlı bir biçimde ayrıntılarıyla haberdar etmemiz gerekir biçiminde bana yönelik bir eleştirisi de olmuştu. Geçirdiği bir rahatsızlık sonucu Metin'in bir bacağının kesilme durumu vardı. Yılmaz eleştirisinde kendisine Metin'i önerirken bu konudan söz etmemiş olmamı da vurgulamıştı. Yoksa kendisi de duyarlı davranarak onun bu durumunu göz önüne alıp bir aksilik olasılığına karşı kıyamadığını mı? Bilmiyorum. Sonuç olarak Metin'e bu konuyu açmamış, bana da görüşünü yol senaryosunun ön hazırlıkları için buradan kimseyle çevre araştırması yapamayız. Senin düşündüğün turistler vardı diye bildirmişti. Bu nedenle de uygun koylar, yollar, otel motel gibi mekanların araştırılıp bulunması ve gelenlerle Yılmaz'ın kontağının sağlanması için yurt dışından iki arkadaşı önceden o bölgeye turist olarak yollamam gerekmişti. Devrimci sanatın iki yürekli seçkin temsilcisi Metin Demirtaş ve Yılmaz Güney'in 2 Nisan 1981 günü İsparta cezaevindeki buluşmalarını yansıtan fotoğrafı o günlerimizin en değerli anılarından birisi olarak saklıyorum. Bir kopyası bende olan fotoğrafın orijinali sanıyorum ki Metin'dedir. 20 Mart 1981 tarihli bu mektubunun 7. notu Güney Film'de çalışan Erol Gözmen'e ilişkin. Önceki mektuplar nedeniyle de belirttiğim gibi Yılmaz'a olan sevgi ve bağlılığında, içtenliğinde, namusunda kuşku götürmez olan Erol'un o döneminde Güney Film'e de Yılmaz'a da film işlerinin yürümesinde büyük katkıları olmuştur. Bir dönem yazıhaneyi her türden kırtasiye işinden prodüksiyon işlerine kadar ayakta tutmuştur. Belki politik konulardaki mesafeli olma özelliğinden, belki kişiliğindeki içine kapanıklık, alınganlık gibi özelliklerinden bilemiyorum. Yılmaz'la bir türlü uyum içinde olamadılar. Yılmaz hoşnutsuzluğunu bu mektubunda bir kez daha vurguluyor. Fakat şu da gerçek ki 1978'den yani Güney Film'in zor bir döneminden 1981 Eylül'üne yani Türkiye'deki son gününe dek Yılmaz'ın Güney Film'deki işlerinde Erol hiçbir karşılık gözetmeden fedakarca çalışmış bir arkadaştır. Mektubunda sıra selviler olarak değindiği yeni iş yeri Taksim girişindeki binanın bodrumundaki odalardır. Önce de belirttiğim gibi sadece Güney Film çevresindeki arkadaşların bildiği bu odaları benim olduğum dönemde politik yayınları depolama ve çalışma yeri olarak kullanmaktaydık. Türkiye'deki son haftalarımda bir önlem olarak Güney Film'in sakız ağacındaki yazıhanesine gitmeyip bu odalarda çalışmaktaydım. Yılmaz mektubunun bu bölümünde sıra servileri film çalışmalarına yönelik olarak yeniden düzenleyeceğini söylüyor. Mektuplarında ilişkilerin ve filmlerinden söz ettiğim Mirinal Sen ve Goretta gibi yönetmenlerin bir maddi olanak arayışı olarak Türkiye'de iş yapacağına inandığım filmlerini kendi filmleriyle takas yapabileceğimizi söylüyor. O aylarda Fransa'da benim de Yılmaz'ın filmleriyle katılacağım La Rochelle Film Festivali ve 18 Mart 8 Nisan arasına rastlayan Paris'teki 3. Dünya Filmleri Haftası vardı. Yılmaz bugünlere denk düşecek şekilde sıra selvilerde kurmayı düşündüğü yeni firmayı temsilen S. Azizoğlu'nun Avrupa'ya benim yanıma gelebileceğini söylüyor. Bizim ilişkilerimizin yeni firma ile hiçbir ilişkisi yok. Senin muhatabın Güney Film cümlesiyle ise direkt kendisiyle konuşmam gereken konularla yurt dışına benim yanıma gelebileceğini söylediyse Azizoğlu ile yapacağım konuşmaların konularını birbirine karıştırmamam gerektiği yönünde uyarıyor. 8. maddeyle Fatoş'un oğlu Yılmaz'la birlikte yurt dışına her an ve dikkat çekmeden kolayca çıkabilmelerini sağlayacak bazı formülleri bulmam gerektiğine işaret ediyor. Bunun için bir olanak olarak festival davetiyelerini öneriyor. Öyle de olmuştu. Bu mektubundan kısa bir süre sonra yolladığım festivale davet mektubu ile Fatoş Zürih'e gelmiş, Yılmaz'ın mektubu ve sözlü haberlerini getirmiş, benim mektup ve haberlerimi götürmüştü. Yılmaz'ın kaçırılması sürecinde de Fatoş ve küçük Yılmaz için aynı formülü uygulamıştım. Uluslararası Locarno Film Festivali'nin yakınlık kurduğumuz bir yetkilisinden Türkiye'den yurt dışına çıkmanın bürokratik zorluklarını açıklayıp Fatoş'u o yılın festival jürisine gösteren bir davet mektubu yazmasını rica etmiştik. Dayanışma gösterip Fatoş'a festival için resmi davet mektubu yazılmıştı. Bu da Fatoş ve oğlunun bir engele takılmadan gelebilmelerini sağlamıştı. Mektubunun 9. notunda benim koşullarıma ilişkin duygularını yazıyor. Yılmaz'ın bir yanı da böyleydi. En katı tartışmalar arasında ve hiç hissetmediğini sandığımız bir anda acılarını yüreğimin en derinlerinden duyuyorum ama öylesine eli kolu bağlıyım ki yalnızlığını, acını yüreğimin her tıpırtısında duyuyorum. İnan gibi duygusal bir konuşmaya başlayabiliyordu. Ya da hiçbir şey söylemeden bu türden bir anlamı bakışlarına yüklüyor, bakışlarıyla anlatıyordu. Biraz daha dişlerimizi sıkacağı cümlesi de böyle bir anının yüz çizgileri gibidir. Mektubunun sonuna doğru birlikte sanık olduğumuz mahkemelere, özellikle açılan davaların benimle ilgili durumuna değiniyor. Dersimi unutma, benim Güney Dergisi'nin 12. sayısında Aralık 1978 yayımladığım Dersim katliamına ilişkin bir şiirimdir. Derginin o sayısı şiirin yer aldığı Hayatı Tutuşturan Acılar adlı şiir kitabım da bu şiir nedeniyle yasaklanmıştı. Yılmaz'ın ilgileniyorum dediği davalarım Güney Dergisi nedeniyle hakkımızda açılan davalar. Derginin çıkardığımız tüm sayıları kimisini ortak imzayla yazdığımız Yılmaz da benim yazılarım nedeniyle toplatılmıştı. Bu nedenle açılan davaların 12 Eylül'den sonra sıkı yönetim mahkemelerine nakledildiğini söylüyor. O dönemde hakkımızda birlikte açılan davaların bildirimleri, iddianameleri, bilirkişi raporlarıyla mahkeme tutanaklarından oluşan belgeler ayrı bir dosyayı dolduruyor. Belgelere örnek olması açısından Yılmaz'ın bu mektubunda sözünü ettiği mahkeme kararlarından birini aslına uygun olarak buraya alıyorum. TC İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi Esas 1979 Taksim 103 Karar 1979 Taksim 456 C. Savno 1979 Taksim 97 Karar Başkan Yahya Okur 10.569 Üye Şerafettin Özdinçer 10.289 Üye Mustafa Gündüz 12.305 Cumhuriyet Savcı Yardımcısı Burhan Ersoy 11.945 Zabıt Katibi Esin Sevinç Davacı K.H. Sanıklar 1. Erol Gözmen, Rıfatoğlu 1951 doğumlu Niğdeli Aksaray ilçesi Yenice Mahallesi nüfusuna kayıtlı olup İstanbul Arnavutköy Dulkadiroğlu çıkmazı No 15 Taksim 2'de oturur, Proleter Devrimci Kültür Mücadelesi'nde Güney isimli derginin sorumlu yazı işleri müdürü. 2. Yılmaz Güney Pütün, Hamitoğlu 1937 doğumlu Adana ili Yeşilova Mahallesi nüfusuna kayıtlı olup halen Üsküdar Toptaşı cezaevinde hükümlü. 3. Mustafa Nihat Behramoğlu, Haydaroğlu 1946 doğumlu, Kars ili Yusufpaşa Mahallesi nüfusuna kayıtlı olup, Kadıköy Göztepe Taş Mektep Sokak Ferah Apartman No 3 Taksim 1'de oturur. Suç. Yayın yolu ile A. Komünizm propagandası yapmak, B. Halkı suç işlemeye tahrik etmek, C. Komünizmi övmek, D. Milli duyguları zayıflatıcı nitelikte propaganda yapmak. Suç tarihi. 1-10-1978 Yukarıda belirtilen suçlardan sanıklar hakkında açılan kamu davası İstanbul Cumhuriyet Savcılığı Basın Bürosu'nun 21-2-1979 tarihli ve 1979 Taksim 97 sayılı iddianamesiyle mahkememize tevdi olunmakla yapılan açık duruşturma sonunda. Gereği görüşülüp düşünüldü. Sanıklara isnat olunan suçların mahiyetine, sevk maddelerine ve anayasanın 124. maddesindeki ilkelere, sıkı yönetim yasalarındaki değişik 15. maddenin kapsamına ve sıkı yönetim gerekçesini genişleten TBMM'nin 25.4.1979 tarihli kararına göre bu davaya bakmak sıkı yönetim mahkemelerinin görevine dahil bulunduğundan mahkememizin görevsizliğine ve dosyanın sıkı yönetim askeri mahkemesine gönderilmek üzere Cumhuriyet Savcılığına tevdiine, talep ve çile temyizi kabil olmak üzere sanıkların gıyabında Cumhuriyet Savcı Yardımcısı Burhan Ersoy huzura ile usulen ve açıkça tevhim olundu. 25-12-1979 Başkan 10.569 Üye 10.289 Üye 12.305 ZK İş bu karar aslı gibidir. BK 27.2.80 O dönemde hakkımızda birbiri ardına açılan bu türden davalar 1982 yılında cezalarla sonuçlanmaya başlıyordu. Yılmaz'ın çıkışından kısa bir süre sonraydı ki davaların sonuçlarına ilişkin haberleri gazetelerden okumaya başlamıştık. 9 Ocak 1982 tarihli Cumhuriyet, Yılmaz Güney 7,5 yıla hüküm giydi başlığıyla verdiği haberde benim de aynı gün dersimi unutma şiirim nedeniyle bir başka davadan 6 aya, Erol'un yazı işleri müdürü olarak 8 yıla çarptırıldığı, Erol'un cezasının paraya çevrildiğini duyuruyordu. 8 Aralık 1982 tarihinde ise Cumhuriyet Gazetesi yine Yılmaz Güney 7,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı başlığıyla verdiği diğer mahkeme kararına ilişkin haberde bir süre önce yurttaşlıktan çıkarılan Yılmaz Güney kurucusu ve sahibi olduğu bir derginin Ekim 1978 tarihli sayısında Nihat Behramoğlu ile birlikte kaleme aldıkları bir yazı nedeniyle yargılanmaktaydı deniliyor. Yılmaz mektuplarının sonuna genellikle kesik kesik sözcükler ya da noktalı yarım cümleler notlar düşme alışkanlığını bu mektubunda da sürdürüyor. Romanı sana gönderdim sözüyle kendi romanı Boynu Bükük Öldüler'i kastediyor. Fransızca yayımı için son düzeltmeleri yapılmış şekliyle yayın evine teslim etmem gerekiyordu. Peter için gerekli talimatı verdim sözü, bir önceki mektup nedeniyle söz konusu ettiğim Peter L. adlı Alman arkadaşımın Türkiye'ye gidecek oluşu ile ilgili. Kaçırılma konusunda dayanışma içinde olduğum Peter'in benimle buluşacağı Kıbrıs'a gitme öncesinde Türkiye'den geçerken ağırlanması ve Yılmaz'la görüşmesinin sağlanması gerekiyordu. Yeni senaryomuz yolun hazırlıklarına başladım cümlesiyle düştüğü notu da bir önceki Peter notuna eş anlamıyla bağlıyor. Son notu Umut filmine ilişkin. Yılmaz'ın her zaman içinde taşıdığı fakat gerçekleştirmesi nasip olmayan bir duygusunu yansıtıyor. Bu filmini yeniden ve renkli olarak çekmek istiyordu. Bense gerek yönetmenlik gerekse oyunculukta en seçkin ürünü saydığım Umut'a ilişkin Yılmaz'ın bu düşüncesine katılmıyordum. O dönemde ve o haliyle çekilmiş olmasının ancak sinemada simgesel bir anlamı olduğunu, teknik olarak daha yetkin bir biçimde de olsa yeniden çekilmesinin artık başka bir anlama geleceğini, Umut'un her zaman önemini bu ilk şekliyle korumayı sürdüreceğini düşünüyordum. Bu düşüncemi kendisine de söylemiştim. Yılmaz'a eğer bu düşümü gerçekleştirebilirsem sen de bu düşünceni değiştireceksin diyordu. Mektubunu bu düşüne ilişkin bir notla noktalıyor. 20 Mart 1981 tarihli bu mektup yazışmalarımız arasından seçip yer verdiğim Yılmaz'ın mektuplarının sonuncusu oluyor. Bu tarihten sonra 1981'in Nisan-Eylül ayları arasında elden iletilen şifreli notlar, sözlü haberler, telefon görüşmeleri yoğunluk kazanıyordu. Kaçırma hazırlıklarının hızlandığı bir dönemdi. Uygun insanların bulunup yollanması, maddi gücün sağlanması, değişik ülkelerle sürdürülen görüşmelerin artık somutlandırılıp belli tarihlere dayalı olarak sonuçlandırılması gerekiyordu. Bu mektubu aldığım Mart sonundan itibaren Almanya, Fransa, Kıbrıs, Yunanistan, İsviçre arasında mekik dokumaya başlamıştım. Mayıs-Haziran aylarında bayram filmi çekimlerinin biteceği ve çekilen filmleri yurt dışına çıkarmış olacağımızı hesap ediyorduk. Yılmaz'sa yasal izin hakkını Kurban Bayramı'na denk düşürecek şekilde yol hazırlıklarına başlamıştı.